Az evvelki kelam ilmi, şimdi bir belli uslubu olan, belli konuları olan, meseleleri olan geniş bir ilim halinde. Bu şekilde bu ilim İslam dünyasında mesela hangi tarihten itibaren başlamıştır ve ilk başta hangi konular söz konusuydu, ne kadar hangi, yani mutlaka ilmi kelam zaman süreci içerisinde gelişmiştir. Yani az edeyim ki meseleleri çoğalmıştır, alanı genişlemiştir. Ama bilahare bu ilim olarak İslam dünyasında hangi tarihten itibaren İslam eğitim merkezlerinde bir ilim olarak okutulmuş, bahsedilmiştir. Bu konuda tam kesin bir bilgi söz konusu değil. Ama bu kesindir ki mutlaka ilk başta mesela böyle bu geniş şekilde değildi. İlk başta belli konular mesela tartışma konusuydu İslam uleması arasında, İslam bilginleri arasında, itikat konularında. Daha sonra bunlar bir ilmi üslupla genişleyerek yazılmış ve kitap haline almış ve belli konuları içeren belli bir üslup ve yönteme sahip bir ilim haline almıştır. Bu konuyu da biz yani İslam dininin kendi üslubuna yani İslam dininin kaynağı olan Peygamberimizin hadisleri ve Kur'an-ı Kerim ve Peygamberin hadisleri ne baktığımızda görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in kendisi ve Peygamberin hadislerinde aslında ilk baştan beri itibaren itikat konuları böyle insanların fikrine sunulmuş. Yani insanlarla istidlal yöntemiyle kendi hakkaniyetini ispat etmeye gitmiş İslam dini daha çok. Arz edeyim ki İslam peygamberi mucize olarak diğer peygamberlerin getirdikleri mucize yöntemi ki mesela bir Hazreti Salih mesela deve mesela dağdan çıkarmak gibi, ölüyü diriltmek gibi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yaptığı, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın mucizesi olarak mesela asasının yılana dönüşmesi gibi fiziksel bir mucize insanlara pek fazla sunmuş değil. Fiziksel mucize yani mesela diyelim ki bir maddi bir varlığı ki insanlar acizler ortaya koyursun, maddi bir hadiseyi ortaya koyarsın. Dersin ki bu benim mucizemdir ve siz eğer benim peygamberliğimi kabul etmiyor isenizse işte bunun benzeri bir hadiseyi siz de yaratın, yapın diye. İslam dini daha çok insanların aklına hükmetmiştir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda görüyoruz ki insanlara şu mesaj verir. قُلْ هَاتُ بُرْهَانَكُمْ Delilinizi ortaya koyun. Ben mesela bir din olarak, bir Allah tarafından elçi olarak size mesaj getirmişim. Allah'ın şu mesajlarını size iletiyorum. Ben peygamberim ve Allah'ın emirleri şunlardır. Ve doğru inanış budur. Varlığın başlangıcı şöyledir, sonu şöyle olacaktır. Şimdi böyle olması gerekir. Bu mesajları verirken insanları tefekküre davet ediyor. Ve kul hatu burhanekum in kuntum sadikin. Yani tartışmaya, fikirsel tartışmaya davet etmiştir. Hem kendi dönemindeki dinsizlerle aynı şekilde sen ateistlerle tartışırken yani onlar ki dehriyun Kur'an-ı Kerim'de geçer. İn hiye illa hayatuna dünya nemutu ve nehya ve ma yuhlikuna illa dehr. Kur'an-ı Kerim'in müeyyetinde onların görüşleri özetle şöyle diyor. Diyorlar ki ancak hayat işte bu dünya hayatından ibarettir. Bu dünyada ölüyoruz, diriliyoruz ve bize bunu gerçekleştiren yani bu dünyevi hadiseleri, hayatı, ölümü ve diğer şeyleri yeşermeyi, bitkileri, meyveleri her neyse bu evrende olup bitenleri deher, yani tabiat yapıyor. Tabiatçılar, dehriyyum. Arz edeyim ki hem bunlarla tartışırken bir takım akli metodlar ve deliller bunların reddine sunmuş ve hem de ki belli bir dine inanıp da o dinde mesela diyelim ki tahrifatları olan sapmalar var. Mesela müşriklerle tartışmış akli metodlarla ki in kana fihima alihetun illallah la fesadata. Müşrikler reddederken gene mantık kullanmış. Yani akli delil. Eğer yeryüzünde bu düzen, gökte, yerde bir hemahenklik var, bir düzen akıp gitmektedir. Bu düzenin vahdeti eğer iki ilah olsaydı bu vahdet olmazdı. Bir çakışma, bir çatışma, bir bozgunluk bu varlık alemin düzeninde söz konusu olurdu. Çünkü her bir ilah kendi size göre iş yapmak isterdi. Bunlar arasında bir çakışma meydana gelirdi. Bu düzendeki ahenk bunun düzeni koyanın tekliğini, birliğini ve kudretini ve ilmini her şeyini ortaya koymaktır. Dolayısıyla biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda görüyoruz ki kullandığı uslub, yani ispat metodu, kendisinin hakkaniyetini ispat metodu akli metoddur. اَفَلَا يَتَفَكَّرُونَ سَنُرِيهِمْ عَيَاتُنَا فِي الْاَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ اَنَّهُ وَالْحَقِّ. Biz kendi belirti ayetlerimizi, burhanlarımızı, delillerimizi afakta ve onların kendi canlarında göstereceğiz ki onun hak olduğu ortaya çıksın. Yani bilahare Kur'an-ı Kerim baştan sona bir akli metodla bütün verilerini ortaya koymuştur. Peygamberimiz de yine buyruklarında, açıklamalarında hep bu metodu kullanmıştır. Keza peygamberin varisleri Ehl-i Beyt aleyhisselamın buyruklarında, mesela Nehcül Belaga gibi eserlerde, Ehl-i Beyt'in sözlerinde bu metot ön plana çıkmış. Yani muhatap olarak insan aklı almış ve insan aklını doyurma, işba etme, tatmin etme yöntemi kullanmış. Zaten kelam ilmi gibi ilimlerde de muhatap insan aklıdır. İnsan aklını ikna etmeye gidiliyor. Ancak ne var ki kelam ilminde ihtilaflı konular sıralanmış. Birisi diğeri peşine mesela diyelim ki düzenli olarak ona göre metotsal bir delil yöntemi koymuş ve ilim oluşturulmuştur. Ama Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber ve Ehl-i Beyt'in sözlerinde bu aklı metod, yani bütünüyle bu inanışın bütün boyutlarıyla farklı farklı yerlerde farklı ihtiyaç oldukça gündeme gelmiş ve açıklama yapılmıştır. Dolayısıyla yani Kur'an-ı Kerim bir ilmi kitap değil. Bir mesela diyelim ki bir ilmi kitap gibi, diyelim ki matematik gibi, fizik gibi veya felsefe, kelam ilmi gibi ve diğer her ilim. Böyle bir konuyu bir yerden başlatar, bir yere göre öyle değil. Belki her şeyin cevabı verilmiş ama her zaman ihtiyaç olunduğunda verilmiştir. Keza peygamberin hadisleri ve ehl-i bidat. Dolayısıyla biz Kur'an-ı Kerim'i bir ilmi kitap olarak niteleyemeyiz. Bir ilahi mesajdır. Peygamberin sözleri de öyledir, ehl-i bidat sözleri de. Ama demek istediğim ki bizim bu ilmi kelam ki bir aklı iddia etme yöntemidir inanış konusunda, burada bunun temelinde İslam'ın kendi ruhu yatmaktadır. Yani bu inanışın, yani bu kelam ilminin bütün ihtiyaçlarına cevap verecek, onun esaslarını oluşturacak malzeme bütünüyle Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber'in sözlerinde ve Ehl-i Beyt'in sözlerinde ve keza yaşayışlarında mevcuttur. Dolayısıyla ilmi kelam ne zaman başlamış? Elbette diyebiliriz ki ilmi kelam, yani aklı ikna etme İslam'ın kendisiyle başlamıştır. İlk vahiy geldiğinde, peygambere ilk vahiy geldiğinden itibaren arz edeyim ki akla hitap başlamıştır. Aklı ikna etme metodu başlamıştır. اَمْ خُلِقُ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ hem humul halikun. Kur'an ayeti. Acaba yoktan mı var oldular? Yoksa kendileri mi yaratıcıdır bunların? Mesela diyelim ki bu dehrilere cevap. Hem hulegu min gayri şey, hem humul halikun. Dolayısıyla buyurun efendim. İlmi kelam ki aklı ikna etmektir. Kur'an-ı Kerim ve Peygamberin sözleri ve Ehl-i Beyt'in sözlerinde aklı ikna edecek metot tamamıyla mevcut. Diyebiliriz ki ilmi kelam bu Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberin sözlerinde ve Ehl-i Beyt'in sözlerinde farklı farklı ihtiyaç olduğunda gündeme gelen konuları, malzemeleri toplayarak, alarak bir düzenle böyle zarurete göre o andaki insanların aklını en çok neye meşgul ediyorsa ona göre orada o malzemeleri almış ve bir ilmi metotla açıklamaya gitmiştir. O halde diyelim ilmi kelamın tarihi ne zamandır? İslam'ın tarihi ne zamansa ilmi kelamın tarihi de aslında odur. Ama bununla birlikte bunun bu tartışmaların yani ilmi kelamdaki bu metotların tartışmalarının müdevven yazılı hale gelmez. Ve ilmi havzelerde düzenli bir tartışmaya başlanması, tartışılması konusu, tedris edilmesi konusu ne zaman başlamış? Diyor ki tam dakik olarak bir tarih veremiyoruz ama bu kadarını biliyoruz ki ilk asrın ikinci yarısından itibaren belli konular İslami eğitim havzelerinde çok tartışmalı konulardı ve İslam uleması bunu tartışıp dururlardı ve buna herkes kendisine göre farklı görüş ortaya koyup ve farklı bir metodla kendi görüşünü ispat etmeye çalışıyordu. O halde demek ki müdevven halde veyahut da metodlu halde tedris İslami eğitim merkezlerinde ilmi kelam ne zaman başlamıştı? Diyor ki bana göre birinci asrın yani birinci yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren yani 50 hicri yıldan itibaren bu konular arz edeyim ki İslami eğitim merkezlerinde eğitilmeye başlamıştır. Belki de diyor ki bu konuda ilk mesela belirgin ön plana çıkan şahsiyet Hasan-ı Basri'dir. Hasan-ı Basri arz edeyim ki bu itikat konularında Ehl-i Sünnet'in temel çekirdeğini oluşturan şahsiyet. Ehl-i Sünnet'in bugün en büyük itikat şahsiyeti ya birinci itikat şahsiyeti Hasan-ı Basri'dir. Kendisi doğum tarihi itibariyle ikinci halifenin hilafetinden sonra yani arz edeyim ki ikinci halifenin hilafetinden sonra onun bitiminden sonra birkaç sene sonra dünyaya gelmiş. Üçüncü halifenin hilafet dönemini de bulunmuş. Yani onun gençlik dönemi o dönemde olmuş. Ve İmam Ali Aleyhisselam döneminde de yine bulunmuş. Nihayetinde İmam Ali Aleyhisselam'ın şehadetinden sonra Basra'ya yerleşmiş. Orada eğitim hem görmüş hem eğitmiş. Kendi ilmi havzesini orada oluşturduğundan dolayı Hasan-ı Basri olarak adlan Basralı Hasan diye isimlenmiş. Az edeyim ki bu önemli şahsiyettir. Yani bugün Ehl-i Sünnet'in yaygın olan itikat görüşünün temelini yani çoğunluğunu benimsiyorlar. Bu şahsiyete dayanmaktadırlar. Bu şahsiyetin ortaya koymuş olduğu itikat esaslarına el-eş'ariye denilir. Eş'ari görüş Hasan-ı Basri. Arz edeyim ki bu şahsiyet o görüşü eş'aire. Bugün Ehl-i Sünnet'in Ehl-i Sünnet içerisinde üç tane itikat ekolu var. Üç önemli itikat ekolu var. Birisi Eş'ariyedir ya Eş'aire. Eş'ari görüşü. Ki Hasan-ı Basri onun birinci şahsiyeti de en önemli şahs. İkincisi Mutezile'dir. Mutezile Hasan-ı Basri'nin öğrencisinin ortaya koymuş olduğu görüştür. Vasıl bin Ata. Vasıl de Hasan-ı Basri'nin öğrencisidir. Hocasıyla arz edeyim ki belli konularda farklı görüşe sahip oluyor. Az cümle en önemli tartıştığı konulardan birisi günah işleyen Müslümanların durumudur. Günah işleyen Müslümanlar acaba mümin midir, mümin değiller midir? Bu itikad olarak, İslam itikadında bunlara ne diyeceğiz? Bunlara iman ehli mi diyeceğiz? Yoksa demeyeceğiz mi? İmandan çıktılar mı, çıkmadılar mı konusunda ustadıyla tartışmaya giriyor. Ve böylece farklı görüş ortaya koyarak kendisi bir farklı ders havzası açıyor. Vasil bin Ata. Bu ustadın dersinden ayrıldığında buna itezele Vasil el-Besri. Mutezile yani kopma anlamına geliyor. Koptu Vasil Hasan-ı Basri'den denildi. Ondan kopması itibariyle bunun mezhebine mutezile yani kopan mezhep. Yani eşairiden kopan kol. Arz edeyim ki bir üçüncü mezhepte yine üçüncü ekolda ehli sünnette söz konusudur. O da Maturidiyye'dir. Maturidiyye Kafkas bölgesinde ortaya çıkan bir mezheptir. Arz edeyim ki görüş itibariyle takriben Mutezile ile Eş'ariyye'nin takriben ikisinden de mezci olunmuş bir orta yol diyebiliriz. Bazı konularda Eş'erilere yakındır, bazı konularda Mutezile'lere yakındır. Bu da bir üçüncü ekoldur. İslam dünyasında bugün en yaygın ehli sünnet itikad ekolu Eş'eridir. Eş'eri bütün Arap bölgelerinde, Arapları ve keza arz edeyim ki mesela Pakistan, Hindistan ve Endonezya gibi bu ve Afrika, Araplar, Afrika ve bu Endonezya gibi bu bölgelerdeki inanış temelini oluşturan yani mezhepleri bunların eşeridir itikatta. Mutezile bir ara İslam dünyasında bulunmuş ve Arap özellikle mesela diyelim Suriye bölgesinde, Irak bölgesinde ama taraftarı şu anda yok gibidir. Yani takriben Mutezileler şu anda artık munkariz olmuşlar diyebiliriz. Artık Mutezile mezhebinden var mıdır böyle yaygın halk arasında? Yoktur. Olsa olsa tek tük ulemalarından oluyor. Şimdi de yine bazı ehl-i sünnet alimleri Mutezile mezhebine kayar gibi görüş ortaya koyuyorlar. Bu şimdi de vardır yani tek tük olarak. Yani halk arasında yaygın bir inanış türü değil. Ama Maturidiyye Kafkas bölgesinde olması hasebiyle hocasının Türkler ve Kafkas bölgesinde bulunan mesela Kırgızlar bilmem bu bölgelerde yaşayan insanlar bunlar da Maturidiyye mezhebine bugün Türkiye'de inanış mezhebi olarak resmi mezhep Maturidiyye'dir. Eş'ariyye değil, Mutezile de değil. Burada ama tabi halk bunu pek bilmiyor, ulema biliyor ve eğitim verirken de bunları halka pek öyle yansıtmıyorlar. Yani bugün Türkiye'deki mezhep, itikad mezhebi Maturidiyye'dir. Kafkas bölgelerinde de yine böyledir. Kırgızistan ve bu Azerbaycan bölgelerindeki ehl-i sünnet ve bunun benzerleri. Arz edeyim ki bu inançta demek ehl-i sünnette 3 tane mezhep var. Ama fıkıhta da biliyorsunuz ki meşhur 4 tane mezhepleri var ki Hanefiye, Malikiye, Şafiiye ve Hanbeliye diye 4 tane meşhur mezhepler var. Elbette fıkıhta bunun içinde de mezhepleri var. Bugün taraftarları da var ama yaygın olan bu 4 tanedir. Fıkıhta 4 tane mezhepleri, arz edeyim ki itikatta da 3 tane mezhebe bölünmüş ehl-i sünnet. Bu arada Şia ise ilk baştan itibaren ne fıkıhta ve ne de ki itikatta bölünmüş bir söz konusu değil. Şia'nın yani asıl kolu hepsi Ehl-i Beyt'e bağlılar. Hem itikatta Ehl-i Beyt'ten gelen inanışı sürdürmektedirler ve hem de fıkıhta. Şia'nın fıkıh kaynağı az edeyim ki imam olarak her ne kadar İmam Sadık Aleyhisselam ön bilen Ceferiye diye ortaya çıkıyor ise bu Ceferiye inancı diye aynı zamanda İmam Musa-i Kazimiye'de de yani mesela diyelim ki aynı zamanda Rıza-iye'de de çünkü bütün imamların fıkıh konusunda buyrukları ve keza Resul. Yani aslında bizimki mezhep değil. Yani peygamberden nakledilen görüşlerdir. İmamlar kendileri içtihad ederek mesela diyelim ki kendi fehimlerine, anlayışlarına dayanarak bir fıkıh anlayış ortaya koymuyorlar. Diyorlar peygamberden bize böyle ulaştı. Biz de size böyle ulaştırıyoruz. Peygamberden gelen emaneti. Dolayısıyla Şia'da fıkıh içtihad değil, nakıldır. İmamlardan, peygamberden nakildir. Ama Ehl-i Sünnet'te içtihattır. Yani Ebu Hanife'nin içtihadıdır. Mesela diyelim Malik'in içtihadıdır ve keza diğerlerdir. Nitekim mezhepte, yani akaid mezhebinde de gene içtihattı onlarınki mesela. Ama imamlarınki nakildir. Yani Allah'tan, peygamberden gelen neyse yani bize bildirilendir diye açıklıyorlar. Nitekim peygamberin mesela itikat konusunda bir açıklaması peygamberin içtihadı değil, imamların da itikat konusunda açıklaması bir içtihat değil. Belki kendilerine bildirileni iblağ etmektir. Elbette arz edeyim ki imamların gayb olduğu bölgelerde, imamların olmadığı, yani gaybet döneminden itibaren Şia'da da içtihat başlamıştır. Hem itikatta ve hem de arz edeyim ki fıkıhta. Şia'nın içtihat meselesi müçtehitlerle başlar. Müçtehitler de ne zamanla itibaren müçtehitlik müessesesi mesela diyelim ki Şia'da ön plana çıkıyor, imam-ı zamana ulaşma imkanı olmadığından zamandan itibaren ki buyurdu ki benim size hüccetlerim, benim sözlerimi size getiren benim temsilcilerim diyen müçtehitler. Ben onlara hüccetim, onlar da size hüccettir. Müçtehitler de ki hala elleri imam-ı zamana ulaşmıyor diye o zaman peki bilmedikleri konularda, yeni konularda mecburen İslam'ı metinler, Kur'an-ı Kerim, peygamberin, ehl-i beytin sözlerine bakarak oradan çıkarmaya çalışıyorlar. Neyi çıkarmaya çalışıyorlar? Fıkıh meseleyi çıkarmaya çalışıyorlar veyahut da eğer bir yeni itikat söz konusuysa, yani tam kesin bir bilgi peygamberden veyahut da imamdan ve Kur'an-ı Kerim'den bir konuda itikat konusunda elde olmadığında o zaman onun detayını, onun açıklamasını Kur'an-ı Kerim ve peygamberin ve Ehl-i Beyt'in açıklamalarından yani anlamaya çıkarıyorlar, çalışıyorlar ki anlasınlar ve aklı da kullanıyorlar burada, aklıyla birlikte. O halde demek ki burada biz kısaca şunu bilmiş olduk ki aslında İslam'daki ilmi, kelam ki akla, akıllı yöntemle itikat esaslarını açıklamaya çalışıyor. Bunun temeli Kur'an-ı Kerim ve Peygamber ve Ehl-i Beyt'in kendi sözleridir. Dolayısıyla biz bunu mesela diyemeyiz ki Kur'an'ın dışında gelişen bir olaydır. Ama belli bir müdevven ilim olarak ne zaman başlamıştır? Diyor ki, o ki mesela 1. asrın 2. yarısından itibaren diyebiliriz. Hadi okuyalım kitabın üzerini ve bakalım ki burada ne demiş. Derim. Bu arada kitabın üzerinden okumam lazım. Çünkü bu metot böyledir. Yani eğitim böyledir. Yani işte bu havzelerdeki eğitim kitabın üzerinden tatbik etmeyi gerektiriyor efendim. Derbareyi avazı ilmi kelam ve inkezçi ve yaktı derim yani Müslüm'ün pedid amedes ilmi kelamın başlangıcı ve ne zaman itibaren Müslümanlar arasında bir ilim olarak söz konusu olmuştur, ortaya çıkmıştır. Ne mi tevan degigen izhar nezerker bir gör, belli kesin bir dakik bir görüş ortaya koyulamaz. Ancak onun için müsellemez. O ki kesindir. İn eski dernemeyi doğum karne evveli hicri ve hicrinin birinci asrının ikinci yarısında pare-i ez mesaili kelami, kelam ilminde bahsedilen belli bir takım meseleler, mesela ez kabil örneğin bahs, cebir ve ihtiyar, insanın mecbur mu veyahut da muhtar olduğu konusu ve bahs-i adil veya Allah'ın adaletli adil mi, adil değil mi aktala mesela Allah'ın adalet konusu dermiyan-ı muslimin metreh budes Müslümanlar arasında söz konusuydu. Bu konu tartışılıyordu. Ve şayet Nuhusin Havze-i Resmi ve belki de diyor ki ilk resmi eğitim havzesi inme bahis bu bahsların Havze-i Ders-i Hasan-ı Basri, Hasan-ı Basri'nin ders havzesidir ki bu 110 yılında Hicri 110 yılında ölmüştür. Doğumu da Hicri takriben 120-25 yıllarındadır. در میان مسلمین دو شخصیت از شخصیت‌های نیمه دوم قرن اول نام برده می‌شود که سخت از اختیار و آزادی انسان دفاع می‌کردند. اسلام دنیاسında iki tane şahsiyet bu ikinci asırda, birinci asırın ikinci yarımında iki tane şahsiyet ortaya çıkıyor. Birisi Ma'bed-i Cuhni, Cüheni, işte Geylan-ı Dimişki. Arz edeyim ki bu iki şahsiyet insanın özgürlüğünden yana görüş belirttikleri ve insanın hür olduğuna savundukları ve bu hürriyetçi görüşün ön plana çıkan iki tane önemli şahsiyettir. Elbette Geylan-ı Dimişki daha öncedir. Ma'bed-i Cuhani ondan sonradır. Geylan-ı Dimişki Emevi padişahlarından Hişam bin Melik tarafından Hişam bin Abdülmelik tarafından eli ve ayağı kesilerek öldürülmüş. Bugünkü mesela görüyorsunuz ki bu cinayetler Suriye'de işleniyor, el, kol kesiliyor, baş kesiliyor. Bunların şeyleri, bu geçmişleri vardır. Yani bunların liderleri, Emeviler aynısını yapıyorlardı. Bu Geylan-ı Dimişki'yi, bu zavallıyı, hürriyeti savunduğundan dolayı bu Hişam bin Abdülmelik yakalatıyor, getirtiyor, elini ve ayağını kesiyor ve sonra da astırır ve öldürüyor bunu. Niye? Emeviler cebri savunuyorlardı. Emevilerin böyle çok yanlış, aşırı yanlış işleri vardı. Müslümanların az edeyim tepkisini alıyorlardı. Bu sefer Müslümanların o tepkisini bastırmak namına diyorlardı ki her şeyi Allah ezelden biliyordu. Ne ve biz ne yapıyor isek Allah ezelden yazmıştır. Biz Allah'ın yazdığını yapıyoruz. Biz bunu yapmak zorundayız. Siz de buna tahammül etmek zorundasınız. Müslümanları susturmak namına cebir görüşünü, cebriye. Yani her şey ezelden yazılmış, kaza kaderdir. Kimsenin kaza kadere karşı çıkma şansı yoktur. Bizim yaptıklarımızda ne iş yapıyor isekse, ister şahsımızla ilgili, ne kadar çirkeplik yapıyor isekse, ister toplumla ilgili, bunlar hepsi Allah'ın ezelden yazdığıdır. Biz yapıyoruz. Sizlerin bize karşı çıkmanıza hiçbir anlamı yoktur. O böyle olacak. Allah öyle yazmış, böyle olacak. Bu görüşe Geylan demiş ki karşı çıkıyor mesela ve dolayısıyla bunu yakalatıp öldürüyor o şekilde. Ma'bed-i Cuhani de ondan sonra aynı görüşü savunan şahsiyettir o dönemde. Ama bunun akıbeti acaba ölüm mü olmuş bilmiyorum. Bakamadım, bilmiyorum. Bunlar hürriyetten yanaydılar. Bunun karşısında insanın her şeyin kaza kader olduğunu, her şeyin ezelden yazıldığını ve insanların kaza kadere karşı gelemeyeceğini savunan cebirci görüş, eşaire bu cebriyedendir. Eşaire de diyorlar ki evet, insanın her şey kaza kaderdir. Ve mesela diyorlar ki mesela itikatlarının esaslarından birisi el hayru ve şerru minallah. İtikat esasları kaç tane diyorlar? 6 tane. Değil mi? 6 tane. Ve sonunda da el hayru ve şerru minallah. Hem hayır hem şer Allah'tandır. Böylece azizim kaza ve kaderdir. Bu itikad esasıdır. Eşaire cebridir. Her ne kadar cebri olduklarını, elbette eşairelerin içerisinde belli bir grup var. Aslında cebridir tamamıyla. Yani ilan ediyorlar biz cebriyiz. Ama eşairenin kendisi diyorlar ki hayır biz cebri değiliz. Biz kesbe kayırız. İnşallah bunu göreceksiniz. İtkide mesela bu görüşlerin farkını. Diyorlar ki yok kesb var. Kesb nedir? Kesbde insanın özgürlüğü var mıdır? Öyle bir açıklama yapıyorlar ki özgürlüğü ortadan kalkmış oluyor. İnsanın iradesinin, insanın gücünün hiçbir şekilde kendi yaptığına dahalet olmuyor. Sadece yine her şey Allah'ın elindedir. Ama bu insan o işi yaparken de bir irade etmiş oluyor. Cüz'i irade, o da insanın kesbi oluyor. Ama insanın ne iradesinin ne gücünün yaptığında bir dahaleti yoktur diyorlar. Yine cebirdir. Ama az edeyim ki biraz makyajlaşmış mesela biraz üstü kapatılmış cebir.
Hocam başlayın, Vahabiler bunlardan mı?
Tabi Vahabiler de eşaridiler itikat konusunda. Eşaridiler onlar ve fıkıh konusunda da hanbelidirler. Tabi daha sonra itikat konusunda bu Vahabiler eşariden mesela diyelim ki bunlar Abdülvahhab. Bu biraz daha farklılaşmıştır. Yani Eş'ari mezhebini az edeyim ki de bir takım ilkeler daha da farklı ortaya koymuş. Vehhabi olmuşlar bunlar. Yani biz bu eski alimlerden de biraz daha farklılaşmışlar.
Tabii biraz
farklılaşmışlar. Arz edeyim ki bu Hasan-ı Basri benim. Der mukabil efradi buden ki taraftarı akideyi cebir buden. Bunların karşısında yani bu Mabedi Cuhani ve Geylani Dimişkin'in karşısında bir takım kimseler vardılar ki cebirin taraftarıydılar. Mu'tekidan bir ihtiyar ve azadi benam-ı kaderi. O zaman az edeyim ki itikada hürriyete inananlara kaderi ismi verirler. Kaderi. Ve mümkünan olarak benam-ı cebiri. O hürriyeti inkar edenler de cebri isimlerine maruf şudel bunlar. O dönemin isimlendirilmesi. Tedricen mevarede ihtilaf indudeste bir yek mesele, silsile mesele, diğer de ilahiyet, tabiiyet, içtimaiyet ve berk mesele merbut bir insan ve maat keşidir. Bu birinci ihtilaf ki cebir ve hürriyet konusundaydı. Bu gitgide ihtilaf alanı genişlemeye başladı. Bu ihtilaf alanı artık ilahiyatın yani inançla ilgili konuların hatta tabiatla ilgili konuların, toplumsal konuların ve insanın artık her türlü kıyamet ve dünyasıyla ilgili konularda bu ihtilaflar gitgide genişlemeye başladı ve farklı alanlar buldu. Ve mesele-i cebir ve ihtiyar iki kez mesail mevrud ihtilaf bud. Bu cebir ve ihtiyar meselesi de ki bu dediğim gibi bu ihtilaflı konuların birisi ve belki en önemlisiydi. Kaderiyun derin doğruha benam-ı mutezile kandı şudan. Kaderiler o zaman mutezile deniyordu. Cebriyun benam-ı eşaire. Bunlar da eşaire olarak marif oldular. Elbette eşaire kendileri resmen demediler biz cebriyiz. Ama işlerinde cebri olduklarını ilan edenler de var. Biz kesbiyiz dediler. Bu az edeyim ki Üstad Mutahhari'nin bu konudaki bir özet açıklamasıdır. Üstad Mutahhari sonra diyor ki bu arada müsteşrikler kimlerdir? Yani Batı'dan, Avrupa'dan Hristiyan bilim adamları gelip İslam aleminde inceleme yapıyorlar. İslam alemindeki bu ilimleri, hangi ilimler var, itikatlar nelerdir, İslam aleminin mesela diyelim görüşleri nedir? Bu konuları araştıran araştırmacılara müsteşrik denilir. Yani şerk, doğu bilim adamı. Az edelim ki Türkçesi bunlara... Şimdi arz edeyim ki bunlar gelip araştırdıklarında el cümle araştırıyorlar. Diyorlar ki bu İslam ilim alemindeki bu itikat konuları, itikadı bahslar ne zamandan itibaren başlamıştır? Yani bu kelam ilmi, fıkıh ilmi mesela bu gibi bunların tarihlerini mesela. Ama bunlar mesela kendi dünyalarının, kendi kültürlerinin, kendi medeniyetlerinin bir şekilde istiyorlar ki ispat etsinler ki üstünlüğü var İslam medeniyetine. Böyle bir ön yargıyla yaklaştıkları için çalışıyorlar ki mesela mümkün olduğu kadar İslam dünyasındaki bilimleri kökünü kendi batı dünyalarına götürsünler. Yani mesela desinler ki İslam alemindeki ilmi kelam işte bak bizden alındı. Yani bir tane mesela diyelim ki Müslüman alemi geldi bizim havzelerdeki, bizim şeylerdeki böyle tartışmaları gördü. Oradan esenlendi, oradan bir takım meseleler getirdi. İslam dünyasında söz konusu yaptı. Demek ki bu ilmin asıl temeli bizim kültürümüzdü, bizim medeniyetimizdi. Ki sen diyelim itikat konusu, özellikle akli konular, özellikle tabii ilimler konusunda çalışıyorlar ki menşeini kendi batı dünyası olarak göstersinler diyor. Müsteşrikin ve etbay ona ısrar daren ki ağaz bahsa istedler der cihan İslam'ı ra az inca yu emsal on bedanen yani böyle buradan bilsinler yani buradan şimdi açıklayayım bunu yani nereden diyelim ki ha şu istiyorlar ki desinler ki mesela bu Hasan-ı Basri'den ve bundan itibaren artık başlamıştır. Müsteşrikin ve etbaya onlara ısrar daren ki bunlar ısrarları vardı ki agaz behse-i istidlali dercanisi İslam dünyasındaki istidlali delile dayalı bahsların başlangıcını buradan bilsinler. Veya misal on bir tane. Yani bu meseleler dedik ya mesela kaza, kader, cebir filan bunlar. Bunlar gibi meselelerden bilsinler. Amma haqqat in eski. Bahse istidlali derbare usul-i islami. Amma haqqat budur ki, İslam'ı usulda, yani temellerde, İslam'ı temellerdeki, temel inançlardaki istidlali bahslar az kudu Kur'an-ı Kerim'e başlıyor. Kur'an-ı Kerim'in kendisinden başlamıştır. Ve der Sübhanallah Resulü Aleyhisselam ve mahsusen der Hutebi Emirül Müminin ve Peygamber'in sözlerinde, özellikle İmam Aleyhisselam'ın hutbelerinde takip ve tefsir şudur. Bunlar orada takip edilmiştir ve tefsirle genişletilmiştir. Goin ki sebk ve üslubu in mebahis ba sebk ve üslubu ki mutekellemin İslam'ı taşlar mıdır? Her ne kadar yani Kur'an-ı Kerim'deki akli bahsler, Peygamber'in sözlerindeki akli bahsler ve İmam Ali Aleyhisselam ve diğer imamların sözündeki akli bahslerin yöntemi ve üslubu bu kelamcıların yöntem ve üslubundan biraz farklıdır, değişiktir. Burada ilmi bir metottur, oradaki ihtiyaca göre insanı ikna etmektir. Yani özellikle dedim ki, İslam dininin mucizesi nedir? Hitabı akıldır. İslam dini akla mucize getirmiştir. Kur'an-ı Kerim demiş ki, benim mucizem Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim'de akla hitabı almış. Demiş ki, bak ey düşünen insanlar, bak ben mucizeyim, ben sizi düşünmeye davet ediyorum. Eğer siz benim Allah tarafından bir kitap olduğumu kabul etmiyorsanız, siz de benim gibi bir düşünce ortaya koyun diyerek insanları teaddi etmiştir ve kendisini insanları düşünmeye davet. Dolayısıyla aslında İslam dininin mucizesi delildir, burhandır. Dolayısıyla biz diyelim ki aklı ve hasta fakat buradan başladı, yani Hasan-ı Basri'den itibaren başladı demeyin, anlamıyorum. Tehkik ya teklid. Bunu biraz daha açıyorum. İslam dininde diyor ki bakınız, inanç konularında taklit reddedilmiştir. Mesela özellikle şu ayetlere dikkat etseniz, mesela diyor ki, onlara diyorlar ki bazı inanç sahiplerine, siz niye bu yolu devam ediyorsunuz? وَجَدْنَا عَبَانَ عَلَى اُمَّتٍ وَاِنَّا عَلَى اَثَارِهِمْ لَمُقْتَدُونَ وَيَا لَمُقْتَدُونَ Biz babalarımızı bir yolda bulduk, o yolda sürdürüyoruz. Yani mesela İslam dinine karşı olanların görüşleri nedir? Taklit. Yani biz geçmiş kültürümüzü sürdürüyoruz. Bir medeniyetimiz vardı geçmişten beri. O medeniyeti sürdürüyoruz. Çünkü babalarımız böyle buldu. Kur'an-ı Kerim sorguluyor. Eğer babalarınız cahillik ve yanlış yoldaydıysa ya. Yani diyor düşünün. Siz nasıl diyebiliriz ki biz bu medeniyeti böyle bulduk, bu medeniyeti sürdüreceğiz. Ya bu medeniyetin temeli yanlış ise, medeniyet değil de belki cehalet ise, görüyorsunuz ki İslam dininde taklit, özellikle inanç konusunda ve temel unsurlarda reddediliyor. Belki insan ne davet ediyor? Tahkike. اَفَلَا تَعْقِلُونَ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Yerin göğün mesela yaratılışında, gece gündüzün değişmesinde, şunlar da bunlar sayıyor mesela rüzgarların esmesinde, bitkilerin yeşermesinde, hayvanların yayılmasında, içtiğiniz sütte ki mesela bakın nereden geliyor, bir hayvanın içerisinden geliyor ki orası kandır, orası içeride mikrop, yani insanı az edeyim ki nefretini uyandıracak bir durum var içeride, onun içerisinden size çok afiyetle hiç mesela içtiğiniz hoşunuza giden süt çıkarıyoruz, balı, ağır balısı falan. İnsanları hep mesela düşünceye davet ediyor, taklidi reddediyor. O halde demek ki diyor ki İslam dininde tahkik söz konusu. Belki kelam ilmi ne yapıyor? Tahkik ediyor. Demek ki kelam ilminin İslam dininden esinlenerek ortaya çıkması için her türlü malzeme var. Niçin kelam ilmini biz illa da başka yere götürelim? Kur'an-ı Kerim iman ra berpayi teakkul ve tefekkür güzaştırız. Kur'an-ı Kerim evet artık dediler ki durun burada. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem.